Ayrım 48, sayfa 319. Osmanlı klasik devlet yapısının bozuluşu. Klasik Osmanlı rejimi. Osmanlılardan önce Bizans'ın son döneminde ve Balkan feodal rejimlerinde köylünün içinde bulunduğu koşullar bir çözülüşü göstermekteydi. Osmanlılar gelmeden önce askeri sınıfa ait Pronoya topraklarında, manastırlara ve büyük feodallere ait topraklarda köylü bir takım ağır angaryalar altındaydı. Eski Osmanlı kanunnamelerinden çıkardığımız sonuçlara göre, Osmanlı'nın devraldığı bu rejimlerde paraikos durumundaki köylü, toprak sahibine yılda bir araba odun, bir araba ot, yarım araba saman sağlamaya, arabası ile hizmet vermeye ve haftada 2 veya 3 gün efendisi için angarya çalışmaya mecburdu. Para ekonomisinin gelişmiş olduğu kıyı bölgelerinde ve büyük şehirler dolaylarında, daha Osmanlı öncesi dönemde bu hizmet karşılığında belli bir para alındığı, yani Batı Avrupa'da olduğu gibi, köylü ile senyör arasında şahsi bağlılıkların gevşediği, angaryaların paraya dönüştüğü görülmekteydi. Çoğu zaman bu son durum, paraya ihtiyacı olan senyör için olduğu gibi köylü için de yeğlenmekteydi. Bu akım, Osmanlıların Merkeziyetçi İmparatorluğu kurulduğu zaman daha da hızlandı. Bazı bölgelerde eski angarya hizmetler bırakılmakla beraber, Osmanlılar prensip olarak köylü üzerinde angaryaları kaldırdılar ve hepsi için belli bir tek resim, 22 akça çift resmini koydular. Bu resim, tam çifte olan her köylü ailesinin belli hizmetler karşılığı yılda bir ödemek zorunda olduğu belli bir vergiydi. Çift hane sistemi diye adlandırılan bu politikanın Osmanlı yayılışını kolaylaştırdığına kuşku yoktur. Osmanlı sultanları kökenleri eski Mezopotamya'ya kadar inen geleneksel Orta Doğu devlet anlayışına uyarak toprak ve tebaa üzerinde doğrudan doğruya devlet kontrolünü kurmayı temel bir siyaset olarak seçmişlerdir. Parantez içinde Hammurabi kanunları ile karşılaştırınız. Dipnot 1, bakınız Metos'un K. Yalvaç, Sümer, Babil, Asur kanunları, Ammi Şaduka Fermanı, Ankara 1989. Bunun için devlet her türlü şahsi feodal bağlılıkları kaldırmaya çalışıyor, yerel askeri ve idari otoritelerin faaliyetlerini ve reayadan alacakları şeyleri kanun ve nizama bağlıyor, durumu bürokratik yöntemlerle, başlıca tahrir usulüyle sıkı kontrol altında tutuyordu. Tahrir, üretim ve vergi birimi olarak çift hane birimlerini tespit amacıyla yapılıyordu. Parantez içinde bakınız sayfa 245-247 çift hane sistemi. Bir yandan padişahın icra yetkisini taşıyanlar, yani başlıca beylerbeyi, sancak beyleri, öte yandan kendilerine kanun ve nizamların uygulanmasına kontrol görevi verilen kadılar, birbirlerini karşılıklı denetler ve bunun için merkeze doğrudan doğruya yazışma halinde bulunurlardı. Devlet idaresinin en önemli görevi, reayayı yerel otorite sahiplerinin yolsuzluklarından korumaktı. Bununla beraber her dönemde otorite sahiplerinin yolsuzluklarından söz edilmiştir. Ancak bu gibi yolsuzlukların merkezi otoritenin zayıfladığı, mali ekonomik bunalımların kendini gösterdiği dönemlerde genişlediğini, hatta imparatorluk yapısını sarsan bir ağırlık kazandığını görmekteyiz. Öte yandan kaydetmek gerekir ki, timar sistemi dolayısıyla Osmanlı idaresi, köyde sipahiye, reaya ve toprak üzerinde bazı kanuni haklar tanımak zorunda kalmıştır ki, bu haklar bütün sınırlama ve kontrollere karşın çoğu kez kötüye kullanılmıştır. İlkin reayaya, yani özel anlamıyla Müslim ve gayrimüslim Hristiyan köylü tebaaya yüklenmiş olan angaryaları görelim. Osmanlı kanunnamelerine göre reaya, köyde sipahinin aşar payını ambara, hisar erininkini kaleye kadar taşımak zorundadır. Keza köylü bu ürünü en yakın pazara kadar taşıyacaktır. Fakat uzaklık asla bir günlük yolu aşmamalıdır. Reaya sipahi için ot biçmek zorundadır. Fakat bu otun taşınması kanunda tanınmamıştır. Bütün bu sınırlandırmalara rağmen, sipahilerin reayanın hayvanını ve arabasını kendi hizmetleri için kullandıkları her zaman şikayet konusu olmuştur. Kanunun tanıdığı angaryalardan biri de, reayanın köyde sipahi için ambar ve ev yapma zorunluluğudur. Reaya bunun dışında sipahi için yeniden ev veya başka bir yapı yapmaya zorlanamaz. Tabii en önemli angaryalardan biri reayanın sipahiye ait hassa toprak üzerinde angarya çalışma zorunluluğudur. Osmanlı kanunu bunu çoğu yerde yılda yalnız 3 gün olarak sınırlandırmıştır. Sipahiye doğrudan doğruya kullanmak üzere verilen hassa çiftliğin yahut hassa bağ veya hassa bahçenin işlenmesi bu angaryayı zorunlu kılıyordu. Bu angarya vaktiyle Osmanlı kanun koyucusu tarafından karşılığında 3 akçe alınmak suretiyle kaldırılmış ise de, koşullar bu adetin devamını zorlamış görünmektedir. Bununla beraber 16. yüzyılda birçok hasat topraklar riayaya kiralanmış, bu angarya kalkmıştır. Doğu Anadolu'da 1540'tan sonra Osmanlı kanunlarının uygulanması sırasında bu çeşit angarya hizmet daima belli bir resim karşılığında kaldırılmıştır. Kıbrıs fethedildiği zaman Osmanlılar Pareikosların, parantez içinde serflerin tabi oldukları haftada 2 gün senyör için şahsi hizmeti, yalnız devlete ait şekerhanelerde 1 gün çalışma şekline getirdiler. Kısa zaman sonra bunu da tamamıyla kaldırdılar. Eflaklardan her 50 hanede bir eflak, Sancak Bey'in hizmetine 6 ay için hizmete verilirdi. 1536'da bu angarya tamamıyla kaldırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda 14. ve 15. yüzyılda kısıtlı ölçüde mevcut savaş esirlerinden ortakçı kullar, devlet serfleri, 16. yüzyılda tamamıyla hür köylü reaya statüsüne getirilmişlerdir. Kanunlara aykırı istenen hizmet veya paraya tekalifi şakka, yani kanun dışı vergiler denirdi. Devlet bazen özel bir emirle paşa ve beylere bu şekilde salma vergi, salgun, toplama veya hizmet yükleme yetkisi verirdi. Fakat bey ve paşaların kendiliklerinden yaptıkları bu gibi isteklere merkezi otorite kuvvetli olduğu dönemlerde şiddetle tepki gösterir, görevliyi azlederdi. İdarede merkezi otoritenin zayıfladığı dönemde, reayanın soyulmasına ve memleketin harap olmasına sebep olan yolsuzlukların başında bu gibi tekalif gelmektedir. Yolsuzlukların bir kökeni de şudur. Osmanlı idaresi bazı gelir kaynaklarını idarecilerin kendi maaşları karşılığı olarak doğrudan doğruya riayadan toplanması yöntemini geniş ölçüde uygulamaktaydı. Bu yöntem başlıca dirlik timar sisteminde uygulanmıştır. Aslında bu, bütün ortaçağ devletlerinde aynı gereklerden doğmuş ortak bir yöntemdir. Merkezi hazinede gelirleri toplamak çok güç ve masraflı idi. Osmanlılar yolsuzluğu önlemek için mahallinde toplanacak vergilerin miktarını, tahsil zamanını kanunlarla dikkatle saptamıştır. Biliyoruz ki bu sistemde sipahi, timar olarak kendisine verilen yerde kanunla saptanmış belli vergi ve resimleri doğrudan kendisi için toplamaktadır. Her timarın gelir miktarı bellidir. Bu gelirin azalmaması ve kaybolmaması için devlet, sipahiye ayrıca reayanın toprak tasarrufu üzerinde bir takım kontrol hakları vermiştir. Mesela, erkek çocuk bırakmadan ölen birine ait toprağın, tapu ile başka birinin tasarrufu altına devredilmesi gibi. Sipahi bu yetkileri kullanırken bir takım yolsuzluklara sapmaktan çekinmezdi. Beylere ve paşalara verilen ve has adıyla anılan büyük timarların gelirlerinin tahsiline gelince, bunlar ya özel kişilere iltizama verilerek veya gönderilen ajanlar, voyvodalar eliyle toplanırdı. Riayadan alınan para cezaları, cerimeler, timar gelirine dahildir. Suçluların takibi ve bu cerimelerin alınması sırasında askeri sınıf yine birçok yolsuzluklara sapardı. Timar sistemi dışında doğrudan doğruya devlete veya halka hizmet eden bazı görevlilerin hizmetleri karşılığı riayadan belli miktarda bazı resimler toplamasını kanun kabul etmiştir. Mesela, vergi tahsildarı kendi geçimi için reayadan hane başına ufak bir resim toplardı. Kadılar, reayaya verdikleri hukuki belgeler için veya miras taksim ederken, kendileri için kanunla saptanmış belli resimleri alırlardı. Merkezi hükümetin kontrol sistemi iyi işlediği zamanlarda, bu gibi görevlilerin yetkilerini kötüye kullanmaları bir kertede önlenebiliyordu. Yerel kadı şikayetleri dinler, merkeze bildirirdi. Nihayet, iltizam sisteminin doğurduğu yolsuzluklara değinmek gerekir. İltizam, devlet gelirlerini veya boş timar ve has gelirlerini arttırma ile özel kişilere satmaktan ibarettir. Devlet, her an daha fazla teklif eden yeni bir mültezime işi aktarma hakkına sahipti. Yani, toplanacak gelir miktarı bu yolla daima arttırılabilirdi. Ayrıca, mültezimin faaliyetleri, devletin atadığı bir emin tarafından sürekli kontrol edilirdi. Bununla beraber mültezimin reayadan alınabilecek azami miktarı koparmaya çalışacağı açıktır. Unutulmamalıdır ki gelirin toplanmasında devlet kuvvetleri gerekirse özel bir kişi olan mültezime yardım ederdi. İltizam yöntemi ortaçağ devletinde vazgeçilmez bir tahsil yöntemi olup Osmanlı Devleti'nde başlangıçtan beri kullanılmıştır. Devlet bu yöntemin kötülüklerinden haberdar idi ve bu yöntemi olabildiğince az uygular ve kanunsuzlukları önlemeye çalışırdı. Fakat 16. yüzyıl ikinci yarısından beri iltizam yönteminin uygulama alanı ziyadesiyle genişledi. Bunun başlıca sebebi savaş döneminde hazır para bulma gereği ve timar sisteminin bozuluşudur. Timar topraklarının köylerde oturan sipahiler yerine şehirlerde veya İstanbul'da oturan ekabir eline geçmesi yahut doğrudan doğruya hazineye bağlanması sonucu bu gelirleri toplamak için iltizam usulünden daha iyi bir yöntem kalmıyordu. İltizam usulü o kadar yayıldı ki kadılar bile kendi kazan bölgelerinde mahkeme naiplerini iltizamla satmaya başladılar. Zira her mahkeme kadı adına toplanan resimler dolayısıyla bir gelir kaynağı oluşturmaktaydı. İltizamla bir mahkemeyi satın alan kimse tabii rüşvet yoluna sürükleniyordu. Böylece bütün devlet mansıpları veya devletin verdiği yetkiler şahsi bir kazanç aracı haline geliyordu. Mali sıkıntı içinde bulunan devlet de bu mansıp veya yetkileri en çok para verene satmaya başladı. Bunun yanında resmi atamalarda söz sahibi olanların aldıkları rüşvetleri unutmamalıdır. Tabii bütün bu yük sonunda reayanın sırtına binmekteydi. İşte bütün bunlar Osmanlı Devleti'nin kendi yapısı içinde taşıdığı bozulma tohumlarıdır. Geleneksel Doğu devlet anlayışına göre bir devleti ayakta tutan prensiplerin başında adalet yani reayayı mezalimden yetkileri kötüye kullanmalara karşı korumak gelir. Zira deniyordu, reayanın fakirleşmesi veya dağılması devletin gelir kaynaklarını ortadan kaldırır ve gelirsiz bir devlette ayakta duramaz. Parantez içinde adalet dairesi teorisi. Bu inançla Osmanlı devlet adamları yolsuzlukları önleyecek önlemler alıyor ve merkezi otorite kuvvetli olduğu sürece bu önlemleri yürütebiliyorlardı. Fakat 1570'lerden sonra bunu başaramadılar. Devletin yolsuzlukları kaldırmaya çalışması, adaletnameler. Merkezi otoritenin sarsıldığı dönemde Osmanlı idaresindeki bozuklukları bize en yetkili bir biçimde yansıtan kaynak hiç şüphesiz adaletnamelerdir. Adaletname, devlet otoritesini temsil edenlerin reayaya karşı bu otoriteyi kötüye kullanmalarını, kanun, hak ve adalete aykırı tutumlarını olağanüstü önlemlerle yasaklayan beyanname şeklinde padişah hükümleridir. Anadolu Beylerbeyine, Sancak Beylerine ve kadılara 1595'te 3. Mehmed'in cülusunda gönderilmiş olan adaletname, ilk defa imparatorluğun içine düşmüş olduğu kargaşayı ve yaygın hale gelmiş yolsuzlukları alışılmamış bir dille ifade eden ve aykırı hareket eden görevlileri şiddetli cezalarla tehdit eden bir adaletnamedir. Bu adaletnamede 1. Süleyman dönemi kanunlarının çiğnendiği, kanuna aykırı bir takım bidatlerle reayadan alınan resim ve vergilerin ziyadesiyle arttırıldığı genel bir şekilde belirtildikten sonra başlıca yolsuzluklar şöyle sıralanmaktadır. 1. Vezirler, beylerbeyler, onların vilayetlerdeki ajanları olan voyvodalar, sancak beyleri, subaşılar, evkaf ve emlakı idare edenler, saray gözdelerine verilmiş köylerdeki kahyalar, vergi toplayan eminler ve mültezimler, kadı naipleri sık sık 10 veya 15 atlı ile vilayete devre çıkmakta, her indikleri köyde reayaya kendilerini ve hayvanlarını bedava besletmekte, yetkilerini aşarak fazladan para toplamaktadırlar. 2. Vilayetin güvenliğinden en çok sorumlu olan sancak beyleri ve subaşılar, eşkıyayı yakalayacakları yerde onlarla ortak olmaktadırlar. 3. Vilayetlerdeki padişah kapı kulları veya bu adı takılmış olan bazı kimseler, gruplar halinde köy ve kasabalar üzerine gidip reayayı soymakta, onların kaçıp dağılmalarına sebep olmaktadırlar. Adaletname, reayanın bu zulümler yüzünden köylerini bırakıp dağılmış bulundukları noktasını vurgulamaktadır. Bu adaletname, 3. Mehmed'in Habsburglara karşı büyük seferi arefesinde ilan edilmiştir. Burada, kapı kulu adını takınan grupların halk üzerine gittikleri hakkındaki kayıt üzerinde durmak gerektir. Bunun başlangıcı Kanuni Süleyman'ın son senelerine kadar gider. O zaman taht için rekabet dolayısıyla Anadolu'da merkezi hükümete karşı şehzadeler etrafında toplananların kaygı veren direniş hareketleri belirmişti. Şehzade Bayezid, çoğu Anadolu köylerinden çıkmış başıboş Leventleri etrafına toplayarak bir ordu kurdu. Kendilerini tahta çıkarsa kapı kulu ordusuna almayı vaat etmekteydi. Şehzade ortadan kaldırıldıktan sonra İran, parantez içinde 1578-1590 ve Macaristan harpleri, parantez içinde 1593-1606 sırasında Osmanlı hükümeti ateşli silahlarda becerili bu Anadolu askerini orduya ücretli asker olarak aldı ve miktarını bir teviye arttırdı. Sarıcı ve Sekban adını alan bu kuvvetler, savaş sonunda harçlıksız kaldıkları, devletçe ücretleri ödenmediği zamanlarda Anadolu'da halk üzerine salgın salarak geçinmekte, salgın vermeyen köy ve kasabaları yakmakta ve halkı yağmalamakta ve katletmekteydiler. Bunlara Celali Eşkıyası adı verilmiştir. Celalilerin çoğu, kendiliklerinden Yeniçeri ve Kapıkulu adını almakta, onların ayrıcalıklarına ortak olma iddiasındaydılar. Öte yandan şehir ve kasabalara yerleştirilen gerçek Yeniçeri ve öteki Kapıkulları ise, bulundukları yerlerde otoritelerini halkı soymak ve sosyal imtiyazlı bir sınıf haline gelmek için kullandılar. Bu durum Anadolu'yu anarşi içine attı. Hali vakti yerinde olan halkın bir kısmı Rumeli'ye ve başka komşu vilayetlere kaçtı. İran 1603'te karşı saldırıya geçtikten ve Azerbaycan'daki Osmanlı askerini Anadolu üzerine attıktan sonra durum felaketli bir hal aldı. Anadolu'da Celalilerden kurtulmak için köylüler yerlerini bırakıp kitle halinde kaçışmaya başladılar ki, tarihte bu göç Büyük Kaçkun adıyla bilinmektedir. 1609'da 1. Ahmet'in ilan ettiği adaletname, o zamanki ağır anarşi durumunu yansıtır. Bu adaletnamede, Anadolu ve Rumeli'de bulunan beylerbeyi, sancakbeyi ve kadılara şöyle denmektedir: "Siz vilayete dolaşıp suçluları izleme göreviniz için değil, fakat yalnız kanuna aykırı olarak halktan para toplamak için devre çıkmaktasınız. Bu amaçla gereğinden fazla atlı ile bizzat yaptığınız bu devirler sırasında şu yolsuzlukları yaptığınız duyurulmuştur. Birisi ağaçtan düşmüş olsa siz buna bir katil süsü vererek o köye gidip yerleşiyor, sözde katili ortaya çıkarmak için köylüleri zincire vurmak veya dövmek suretiyle onlara kötü muamele yapıyorsunuz. Öşri Diyet adı altında yüzlerce altın veya kuruş aldıktan başka, Salgun adı altında köylüden ücretsiz at, katır, arpa, saman, odun, ot, koyun, kuzu, tavuk, yağ, bal vesaire yiyecek topluyorsunuz. Has gelirinizi de ölçüsüz olarak voyvodalarınıza iltizama veriyorsunuz. Onlar da çok sayıda atlı ile devre çıkıyor, haslarınızdaki gelirleri defterde yazdığı gibi kanuna göre almakla yetinmiyor, keyiflerince almaya çalışıyorlar. Onlar suçlu araştırma bahanesiyle sıradan köylerden başka bağışıklı olan padişah hassı, evkaf ve emlaka dahi giriyorlar. Her bir köyden fazladan ayda 30-40 altın istiyorlar. Padişah onlara hitapla, siz beyler ve voyvodalarınız, eşkıyanın hakkından gelecek yerde, onlardan para alıp serbest bıraktığınız için yüz bulan eşkıya, gruplar halinde reaya üzerine düşmüştür. İşte bu gibi zulümler benim kulağıma kadar gelmiştir." Adaletname şöyle devam etmektedir: "Sizleri beylerbeyi ve sancakbeyi tayin etmekten, has vermekten amaç, devre çıkıp mal toplayıp memleketi harap etmeniz için değildir. Orada şeriat ve kanun hükümlerini yerine getirmek ve hiç kimseye zulüm yaptırmamak, ortaya çıkan ve düzeni bozan kimseleri ele geçirmek, gerekiyorsa hapsedip hükümete arz etmek veya oradaki kadının hükmüne göre suçlunun cezasını vermektir. Bu yolla memleketi her şekilde korumak, abadan ve refahlı kılmaktır. Reayadan katledilenin akrabasına ait olan diyetten başka, öşri diyet adı altında para alınması kanuna aykırıdır ve yasaklanmıştır. Öşri diyet almak için 2-300 atlı ile bir köye inen beyler o köyün haraplığına sebep olmaktadırlar." Aynı adaletnamede kadıların yolsuzluklarına dair şu sözleri buluyoruz: "Kadılar ve naipleri köylerde suçluları yargılamak veya diğer hukuki işleri görmek bahanesiyle voyvodalar ile birlikte köy köy dolaşmakta, mahiyetlerini ve hayvanlarını besletmek için reayanın koyun, tavuk, yağ, bal, arpa, saman ve otunu ücretini ödemeden almaktadırlar. Kadılar miras taksiminde binde 15 veya 20 resim almaya yetkilidirler. Fakat çağrılmadan veya gereksiz miras taksimine karışmakta, ölenlerin gömülmesi için kendilerinden izin alınmasını şart koşmaktadırlar. Gayrimüslimlerden de ölenlerin gömülmesine para almadan izin verilmemektedir. Köyleri devre çıktıkları zaman mezarlıkları geziyor, yeni mezarları sayıyor, izinsiz gömenleri cezalandırıyorlar. Miras taksiminde başka yolsuzluklar da yapılmaktadır. Aldıkları resimleri yükseltmek amacıyla eşyanın değerini yüksek gösteriyor yahut taksim edilen bir mirası adil taksim edilmemiş diye bir daha taksime tabi tutuyorlar. Sonuçta mirasın büyük bir bölümü kadılar tarafından resim olarak alınıyor. Belli bir bölgede kargaşalığa sebep olanları saptamak veya reayanın şikayetini dinlemek üzere merkezi hükümet zaman zaman kadıları müfettiş tayin ederdi. Kadınlar bu görevi de halkı soymak için kötüye kullanmaktadırlar. Köy köy gezip suçsuz kimseleri suçlamakta, sonra onlardan gerçek dışı suçları için rüşvet almaktadırlar. Kadınlar padişah fermanlarını kendi çıkarlarına göre yorumlamaktan da çekinmemekteydiler. Bir kimse emirde nasıl yazılmış olduğunu görmek istese, onu fermana karşı gelmek suçuyla suçlamakta, para koparmaktaydılar. Yine adı geçen adaletnameye göre kadınlar vergi defterlerini düzenlerken, vergi yükümlülerini rüşvet koparmak için bilerek fazla göstermektedirler. Riyanın mahkemeden aldıkları belgelerden ve kopyalarından, kanunda yazılı orantıdan fazla resim almaktadırlar. Keza bir timar, zaviye veya dini görev üzerinde aynı zamanda hak iddia eden birden fazla kimse var ise, çok rüşvet verene bu yeri sağlayan belge çıkarmakta, padişah emirlerini dikkate almamaktadırlar. Bu tarihlere doğru yaygın bir yolsuzlukta, naiplikleri iltizam ile satmaktır. Biliyoruz ki bir kadı kaza dairesinde nahiyelere kendine vekil olarak naipler tayin etme yetkisine sahiptir. Onlar bu naiplikleri kim fazla para verirse ona tevcih etmektedirler. Naipler ise sık sık devre çıkmakta, çeşitli resimler toplamak için reayayı rahatsız etmekte ve kalabalık mahiyetlerini bu ziyaretlerde köylüye bedava besletmektedirler. Aynı adaletname, halktan veya askerden bazı zorbaların yolsuzluklarına da işaret etmektedir. Bu gibiler sözde hediye gibi riayaya ufak bir şey, bir bıçak, bir takke veya bir kalıp sabun gönderir, sonra karşılığında onlardan koyun, kovan yahut her köylü ailesinden 2-3 ölçek arpa buğday isterler. Bunu çoğu zaman askerler ihtiyaçlarını karşılamak için yapmaktadırlar. Askeri sınıftan bazı zorbalar da kasabalara gelen malı kasaba dışında ucuza alıp sonra kasabada yüksek fiyata satma usulüyle halkı soymaktadırlar. Nihayet adaletname, tefecilerin köylü için nasıl bir afet haline geldiğini şöyle tasvir etmektedir. Askeri sınıfın kanunsuz soygunları yüzünden fakir düşen riaya, ister istemez tefecilerden yüksek faizle para almakta, faiz miktarı %50'ye kadar yükselmektedir. Daima ağırlaşan bu borcu hiçbir zaman ödeyemeyen riaya, ücretsiz tefecinin hizmeti altına girmek zorunda kalmakta, gerçekte onun kulu haline gelmektedir. Karşı geleni zindana attırmak tefeci için her zaman kolay bir iştir.